Katre-i Matem, İskender Pala, 32. ayrım. Vezir bu son cümleyi söylerken hem aptal adını vurgu yapmış hem de Kara Şahin'e göz kırpmıştı. O sırada içeriye harem ağası ile elinde şerbet tepsisi tutan bir uşak girdi. Uşak şerbetleri sunarken harem ağası lalelerin yanına yaklaşıp güzelliklerinden, nadide oluşlarından, vezirin bu lalelere sahip olmakla kayınbabası olan sultanı bile geçtiğinden filan bahsedip durdu. Bu adam içeriye bir can simidi gibi girmişti. O konuşurken Kara Şahin yavaş yavaş kendisine geldi, lale sohbetine katılmanın iyi olacağını düşündü. Soğanı kim üretmiş efendimiz? Geçen yıl Hafız Çelebi'nden bir şu küfeci üretmiş. Bir ara soğanların kaybolduğunu söylediler. Bizim tomruk yemeğini sonbaharda birini bulabilmiş getirdi. Harem bahçesinde ellerimle diktim. Şu cüce moru kayıptı. Nerede yetiştiğini bilmiyorum. Hem ne önemi var, şu anda ikisi de benim karşımda duruyorlar ya. Kara Şahin az kalsın, hayır yanlış biliyorsunuz efendimiz diye başlayıp, bu soğanları Hafız Çelebi sizin için değil, bizzat Sultan Hazretlerinin emirleriyle üretti. Biri Felemenk, diğeri Avusturya krallarına hediye gidecekti diye çıkışa yazdı. Harem ağasının sözleri yine imdadına yetişti. Doğru efendimiz, ancak size layık olabilir. Şerbetini iç aptal derviş. Bugün sürur günü, sevinç günü. Kara Şahin bir anlığına yalnızca boğazının değil, içinin de kuruduğunu hissetti. Şerbetini içerken hayretler içindeydi. Bunca zamandır yanında kaldığı, ekmeğini yediği veziri yalan mı söylüyordu, yoksa gerçekten bilmiyor muydu? Hayır, hayır, bilmemesi düşünülemezdi. Düpedüz yalan söylüyordu. Kara Şahin kendisini çok kötü hissetti. Vezir hazretlerine saygı ve hürmet besliyordu. Lakin adam yalancının biriydi. Ona karşı daha dikkatli olması gerektiğine karar verdi ve huzurdan ayrılmak üzere müsaade istediği sırada harem ağası geveledi. Efendimiz, bugün Bayezid Meydanı kahvelerinden birinde sarı celeple lakaplı bir Mevlevi dervişi katledilmiş. Belki sultanımıza bildirmek istersiniz diye size haber vermek istedim. Vezir birden sapsarı oldu. Sevinci o anda kesilmiş gibiydi. Belli etmemeye çalıştı ama iri gövdesini en yakın koltuğa zor bıraktı. Kara Şahin dışarı çıkmadan onun bu halini görmüştü. Dışarı çıktığında ise kafasındaki şüphelere yeni sorular ve sayısız şüphe daha eklenmişti. Böyle giderse çıldıracağından ve bir zamanlar Topaç Yeğen'in anlattığı bimarhanelere düşeceğinden korktu. Katre-i Matem, Cüce Moru adıyla satılmıştı. Peki ama kimdi bu cüce? Araştırması gerekiyordu. Bayezid Meydanı'nda bir adım gerisinde bir Mevlevi dervişi ölmüştü. Kimdi bu derviş? Ölümü veziri neden bu derece üzmüştü? Yarın cenaze namazı için Sultan Bayezid Camii'nde hazır bulunup gerçeği öğrenmeliydi. Katre-i Matem'in ikizi Şivekar hemen şuracıkta, kendisinden bir duvar ötede 10 metre yakında büyümüştü ha? Öyleyse onu buraya getiren kişi Tomruk Emini olmalıydı. Elbette buraya nasıl geldiğini öğrenmeliydi. Hafız Çelebi'yi ve Yeğe'yi çok özlediğini hissetti. 54. sual. Şat gönüller mi, kırık kalpler mi? Yaldızlı kafesleri, şiir yazılı tavanları, çiçek sepetleriyle süslü pencereleri, İpek astarlı kırmızı çuhalardan ağır işlemeli perdeleriyle rengarenk saltanat arabaları sıra sıra hep aynı kapıdan girdiler. Sadabat kasrının bahçesine. Şatafatlı giysiler içinde güle oynaya gelen 5 şehzade, 12 hanım sultan, 5 kadın efendi, 8 valide sultan ile kahya kadın, haznedar usta ve Darüssaade ağası ile yamaklar ve uşaklarıydı bunlar. Sultan 3. Ahmet her yıl Lale Encümeninden sonra Topkapı Sarayı'na dönerken, bu yıl aldığı sevinçli haberin tadını birkaç günlüğüne olsun çıkarmak üzere saraydan ailesini çağırtmış, sayfiyeyi erken başlatmıştı. Bahar bütün güzelliğiyle kendini belli ediyordu. Sadabat şenlenmişti. Artık Veziri İbrahim Paşa ile onun kızları, damatları, yakınları ve hizmetkarlarının da buraya sökün edivermeleri için ayrıca emre gerek yoktu. Vezirin gelmesi demek resmi devlet işlerinin yarısının Topkapı Sarayı'ndan buraya taşınması demekti. Bilhassa elçi ziyaretleri ve ziyafetleri Sadabad'ın şanından sayılırdı. Sultan mor salkımların ve pembe erguvanların henüz tomurcuklandığı, asırlık ağaçların altındaki Ferahabad köşkünü pek severdi. Burası bir çiçek cennetiydi. Hemen ön yüzünde akan suni şelalelerin arkasında lalelerin, şebboyların, nergislerin, menekşelerin, filbahrilerin ve elbette güllerin en güzel ve zarif açtıkları tarhlar vardı. Ferahabad'ın sundurmalarına yaslanan bir kişinin orada duyabileceği en az 8 çeşit çiçek kokusu her vakit hazır olurdu ve burada şiirler çiçek üzerine yazılır, nameler çiçekleri terennüm eder, besteler renk renk şarkılar elvan elvan okunurdu. Üstelik bu sene damat İbrahim Paşa bu köşkün kadehlerini, lale tabaklarını nergis, hoşaf kaselerini gül, tatlı tabaklarını menekşe formunda imal ettirerek çiçek bahçesine yeni bir revnak katmıştı. Vezir, elçiler ve ecnebi misafirleri sağına, hepsi de şair olan Şeyhülislam Esed Efendi, Nedim Efendi, Vezir İzzet Ali Paşa, Vakanüvis Çelebizade Asım Efendi gibi konukları da soluna oturtmuş. Ferahabad Köşkü'nün havuza ve fıskiyelere bakan kameryesinde Sultan Hazretleri'nin gelişini bekliyor, beklerken anlatıyordu. Lale benim yeryüzünde en güzel bulduğum çiçektir, Monsieur Bonnac. Bir kere iddiasızdır, sadedir, münhanilleri son derece ahenklidir. Renkleri hep kendine göredir ve baygındır. Lale'de bulduğumuz bütün bu hareketler Türk mimarlık sanatının ve Türk tezyinatının bütün zengin dallarında vardır. Onun içindir ki lale ve onun yapısı ve onun tatlı münhanileri Türk sanatında bir form olarak kullanıla gelmiştir. Bu yüzden lale her milletten daha ziyade Türktür. O gün sultanın bu köşke teşrifiyle baharın ilk Sadabad Meclisi başlamış olacaktı. İşte son derece süslü ve mükemmel alayı yaklaşıyordu. Önde kılavuz çavuş, ardında can güvenliğinden sorumlu dergah Ali, yeniçerileriyle, silahtar çavuşlar, sırasıyla dört bölük zeamet ve sipahi ağları, Samsoncu neferler, Zat-ı Şahane Sultan Hazretleri, Enderun ağları, 300 kadar neferli tören bölüğü ve mehterhane takımı. Yüksek çınarların altında mesirenin tabii güzelliklerine uyum sağlayan renk renk giysileri içinde şatafatlı saltanat ailesiyle çadır çadır her yeri kaplayan süslü askerler. Ve öte yakalarda Sadabad'a giden yollara birikip bu gösterişli geçit resmine, tantanalı ziyafet ve eğlencelere imlenerek bakan fukara İstanbul halkı. Bir avuç şad gönül ve binlerce kırık, gücenik, yıkık kalp. Nişan talimleri, at yarışları, pehlivan güreşleri, ayı ve köpek kavgaları, horoz dövüşleri, top talimleriyle gününü yıla çevirenler ve öte yakalarda yıllar geçip giderken bir gün bile göremeyenler. Beride müsabaka yapanlar, müsabakayı kazananlar, verilen ödüller, şairlerin söyledikleri taze şiirler, musiki meclisleri, salıncaklar, kaçamaklar, mendil düşürmeler, göz süzmeler, gönüllere girenler, ötede yoksulluktan, çaresizlikten, kimsesizlikten gönül yağı eriyenler. Sadabad'a koşup eğlenecek kadar gelir olanlar için vur patlasın, çal oynasın bir dünya. Gelemeyenler için her gün felaket, her dakika bir korkulu rüya. 3. Bölüm Çözüm, İhtilalin Karanlık Yüzü. Eylül 1730. Suçlu olana şefaatçi olmak için zafer yeter. 55. Sual. Gül bahçesinde yatıp uyuyan kişi uyanmayı ister mi? Zaman hızlı akıyordu. İstanbulluları her gün yeniden şaşırtacak şeyler oluyor. Halk birinin sebebini ve sonucunu anlamadan başka bir maceranın içine atılıyordu. Sonbaharın hüznü şehrin üzerine örtmüş, başlamakta aceleci davranan lodos da insanların yüreklerini bura bura meydanlara sürüklemişti. Aylardır kayıkçı kahvehanelerinde, yeniçeri ortalarında, bozahaneler ve hamamlarda, meyhane ve esrar tekkelerinde içten içe tutuşan isyan ateşi baş vermeye, yakmaya başlamıştı. Bugün o yangının şiddetinin hissedildiği gün olacaktı. Sultan Bayezid Meydanı'nı dolduran kalabalıklar, Samatya, Fener, Balat, Tahtakale, Balık Pazarı, Hasköy, Kum Kapısı ve Galata meyhanelerinden her biri birer görev için toparlanıp gelmişler veya getirilmişlerdi. Kalabalığın ruhu ferdin ruhundan daha cesur ama daha seyyaldir. Şimdi de kimler tarafından yönlendirildiklerinin farkında olmadan rüzgara kapılmış, bir o yana dalgalanıyor, bir bu yana akıyorlardı. Yüzleri nursuz, her türlü melaneti işleyebilecek, evbaşu kalleş hezelegi ruhuyla, iyi aile reisi, iş güç sahibi zanaat erbabı, esnaf, reaya, dini bütün adamlar bir araya gelmiş, havuz başının seti üzerinde, gür sesiyle meydanı çınlatan, yastı bıyık ejderhanın nutkunu dinliyorlardı. Önceden çalışılıp taşları yerli yerine konulmuş bir satranç kadar planlı bir nutuk idi bu. Her cümlesi, her kelimesi bir amaç için söyleniyor, irad ediliyor veya haykırılıyordu. Bütün yönetimi konuşmacının elinde olan halkın arasına dağıtılmış adamlarının da laf atarak, cevap vererek, kışkırtarak, çanak tutarak, coşturarak kalabalığın arkasına aldığı böylesine etkili bir nutuk çoktandır İstanbul meydanlarında görülmemişti. Heyecan meydandaki herkese ortak dağıtılmaktaydı. Ağalar, efendiler, şu şiire bir bakın, şu densizliğe kulak verin bir. Sünnetsiz Muşgaralı'nın şehir oğlu Nedim Efendi cilveleniyor. Ahali ız-u devlette, reaya emn-ü rahatta, hüner erbabı rifatte, cihan yekpare nurani. Müslüman halk ululuk ve yücelik içinde, gayrimüslim halk da emniyet ve huzurla dolu. Sanatçılar ve zanaatkarlar değerlerini bulmuşlar. Dünyada her şeye güzel ve selam. Ağalar, var mı içinizde bu herzelere inananınız? Hanginiz ululuk üzeresiniz? Allah aşkına, ya hanginizin emniyeti var? Huzuru olan hanginiz? Dükkanına kilit vuran kaç zanaatkar var aranızda? Peki, ya var mı içinizde Nedim Efendi'nin lezzet aldığı meclislere katılanınız? Var mı vur patlasın, çal oynasın İbni Vakt olanınız? Çardak çorbacısı, kahveci Ali Usta'nın uzayıp giden soruları kalabalığın vicdanında birer birer yankı buluyor, öfkeleri kabarıyordu. Sesini ve beden dilini iyi kullanıyor, etkisi altına aldığı yığınları, ellerin hareketleriyle başak tarlaları misali, kah kabartıp kah yatıştırıyordu. O, var mı diye sordukça kalabalıkların arasından birileri yüksek sesle yok cevabıyla halkı galeyana getiriyordu. Hanginiz diye sordukça yere batsınlar sesleriyle lanetleme yoluna gidiyorlardı. Kalabalığı üç kişi yönlendiriyordu. Kahveci Ali Usta, manav Muslu Beşe, Arnavut patronu Halil Ağa. Üç gece evvel iki ayaktaşını Bayezid Hamamı'nda kurnası başına çağırarak Kaf Dağı'nın güzelini artık kucaklama özlemiyle bazı mahrem planlar kurmuşlar. Her biri çevresine 3000 adam toplama sözüyle birbirlerine güven dağıtmış ve nihayet Cuma günü kuşluk vaktinde Bayezid Meydanı'nda buluşmaya kararlaştırıp ayrılmışlardı. Oysa şimdi meydanda parmakla sayılsa 1000 adam var yoktu. Lakin ortalıkta bunlara dur diyecek bir güç de yoktu. Vezir İbrahim Paşa, Tebriz malumiyetinin baskısına dayanamamış, orduyu hazırlatıp İran'a yürümek üzere Üsküdar'a geçirmiş, padişah da halkı ve ordusuyla bütünleşmek, ayrıca bir de gövde gösterisi yapmak maksadıyla 2 hafta evvel Üsküdar'a nakletmişti. Bayezid'de nutuklar atılırken Üsküdar açıklarında toplanan halk, Kız Kulesi önlerinde turna kanadı, Çimariva, selama duran donanmayı seyretmekteydi. Donanmanın İran'a ne faydası olacaksa artık. Sultan Üsküdar Sarayı'nda sonbaharın son zevki diye bu geçit resmini seyrede dursun. Ordunun Tebriz üzerine hareketi bir gün, iki gün derken durmadan erteleniyordu. Nihayet İran'dan sulh talebiyle bir elçi gelmiş, sulh ile savaş arasında kararsız kalan vezir ile sultan da ne yapacaklarını şaşırmışlar, boğazın öte yakasında oyalanıp duruyorlardı. Şehrin bu yakasında kahveci Ali Usta'nın sözleri Bayezid Meydanı'nda velveleler koparıyor, haykırışlar ve uğultuları ayyuka çıkıyordu. O sırada Karaşahin sultanın askeri karşı kıyılarda kaldığı için şehir güvenliğinin yalnızca 700 Yeniçeri neferine terk edilmiş olduğunu düşündü. Üstelik onların da şehri koruyup koruyamayacakları hususunda şüphesi vardı. O halde bu çalkantıyı ve isyan kıvılcımını bir an evvel Veli Nimet Sadrazam Hazretlerine bildirmek gerekirdi. Çevresine bakındı. Her sınıftan, her meslekten insanlar öbek öbek konuşulanları dinliyor, bağırıp çağırıyorlardı. Yeniçeri ile sıkı fıkı olan kayıkçıların da burada olduklarına şüphesi yoktu. Yani İstanbul ile Üsküdar arası artık çok uzak sayılırdı. 1000 altın verse dahi kendisini Üsküdar'a geçirecek bir sandalcı bulamayacağını biliyordu. Keza Üsküdar'dan İstanbul'a da kimse gelemeyecekti. Bu arada Ali Usta konuştukça açılıyor, uzayıp giden nutuk, bazı cümleler kalabalıklara tekrarlattırılarak veciz söylemler halinde devam ediyordu. Ağalar, efendiler, şehirde hayat, memat iç içe kavruluyor. Yer altımızdan kayıyor. Sanki gökler savruluyor. İran'a sefer açtı vezir, Üsküdar'a asker saldı. Sorun bakalım bunun masrafı kimin sırtında kaldı? Esnafın sırtında, tüccarın sırtında. Çeşme yaptırdım, matbaa kurdum diyormuş. Matbaa tamam da kitap okumaya mum kalmamıştır. Çeşme iyi de el yıkamaya sabun kalmamıştır. Odun ateş pahası, bir çekeği 10 akçe edecek. Kömürün tozunu bulan neredeyse gözüne sürme diye çekecek. Buğdaydan geçtik arpayı bulamıyoruz. Gözünde arpacık çıkanın sevinesi geliyor. Yakmaya mum yok elde avuçta, yüreklerimizin yağ erimiş yanıyor, yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Ben kahveciyim, nohutu kavurup kahve diye içiyoruz. İyi de ağalar, efendiler, limanlar tahılla dolu değil mi? Dolu. Öyleyse neden bu kıtlık? Biz aç dururken kim yiyor bunları? Ases mi, bostancı mı, ulufeli mi? Vergi diye kapımızı 3 günde bir çalanlar mı? Ya devlet adına elimizden ekmeği alanlar kim? Kahrolsunlar, şeriat isteriz, adalet isteriz. Kahveci Ali Usta iyiden iyiye coşarken Kara Şahin biraz daha ileri gitmeyi, havuzun arkasında birikenlerin kimler olduğunu öğrenmeyi içinden geçirdi. Efendiler, ağalar, kimdir sultan? Ya kim başımızda taç? Vezire bakın, sadabatte badeye muhtaç. Halkı rüşvet ve kara borsayla soyanlar mı bunlar? Rüşveti afiyetle ziftlenip doyanlar mı bunlar? Sulh dediler ama refahı dindirdiler. Yerine eğlence koydular, kendileri eğlendiler. Vazife erbabı görevini bıraktı. Uçkuruna düştü erkekler, evini bıraktı. Kimdir bize bu zulmü reva gören? Ya kimdir merhameti göğe çekip götüren? Kimdir hesap versinler? Şeriat isteriz, adalet isteriz. Kara Şahin meçhul bir elin sol bileğinden yakalamasıyla irkildi, dönüp kim olduğuna baktı. Bu gözleri tanıyordu ama pasaklı gümrük hamalları gibi giyinmiş biriydi karşısındaki. Ayağında partal çedikler, baldırında şeritli potur, belinde kalın kuşak, yakalı bir mintan üzerinde hırka, onun üzerinde de beline doğru sarkan bir hamal kelepi. Boynunda bir yağlık bağlıydı, yüzü kir içindeydi. Bıyığı yeni terlemiş gibiydi. Güya lodos yüzünden savrulan tozları yutmamak için ağzını bir tülbentle kapamıştı. Başındaki kirli sarık biraz iğreti duruyor gibiydi. Kara Şahin birden irkildi. Hayır, hayır, bu olamazdı, olmamalıydı. Burada ne işi vardı bunca nursuz, pirsiz arasında? Fısıltıyla sordu. Sen misin? Benim. Ne arıyorsun burada? Senin aradığını. Derhal git buradan. Beraber gideriz. Elini sımsıkı tuttu. Kürsüde konuşan ses değişmişti. Bu sefer anlatan daha tok sesli biriydi. Yavaş yavaş ilerlediler. Bir noktada adamın birinin 10 kadar tulumbacı berduşuna fısıltıyla verdiği emri dinlediler. Onlar Beyazıt istikametine gittiler. Siz Aksaray yolunu tutun. Turalı'nın, sultanın, bir adamını veya Bektaşi, Yeniçeri gördüğünüzde bir uğurdan atı önüne çıkıp, top kilit olup yolunu kapayıp, avazınız çıktığı kadar bağırıp bekleyin. Sakın gevşemeyin, bırakmayın. Adam neye uğradığını şaşırsın, sizin ne istediğinizi bilemesin. Kara Şahin konuşan adamı tanır gibi olmuştu. Daha yakından izledi, konuşmalarını ve sözlerini takip etti. 32. ayrımın sonu sayfa 340, devamı 33. ayrımda.